Bu kitap, 6 Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Necla Ayber. Eserin adı Amak-ı Hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Yazarı Filibeli Ahmet Hilmi. Türü tasavvuf. Kaknüs Yayınları. 13. basım 2008 İstanbul. ISBN nosu 975 6963 05 0. Bu kitap 158 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Mayıs 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Filibeli Ahmet Hilmi, Amak-ı Hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Raci iyi bir eğitim görmüş, kendini yetiştirmiş, ancak fikri sorunlarını aşamadığı için bunalıma düşmüş, sorunlarını içki ve eğlenceyle unutmaya çalışan bir gençtir. Mezarlıkta tanıştığı Aynalı Baba aracılığıyla çeşitli ruhi deneyimler yaşar. Aynalı Baba, varoluş gerçekliğini kavramış, hakikat bilgisine ulaşmış, bu nedenle toplumdan uzaklaşmış, meczupları özgü giysi ve davranışlarıyla kendini perdelemiş, mezarlıkla yaptığı mezarlıkta yaptığı derme çatma kulübesinde yaşayan bir bilgidir. Ney müziği aracılığıyla uyuttuğu Raci'ye yaşattığı düşler, Raci'ye sorunlarının çözümünü, diğer bir deyişle hakikat bilgisine ulaşmanın yollarını gösterir. Ruhi deneyimlerinde Hintli bir çocuk, İstanbul'a bir müezzin, Çinli bir öğrenci, tek kollu, tek bacaklı, tek gözlü bir yaratık olan Raci'nin serüvenleri, Zerdüşt, Buda gibi ünlü kişilerin, perilerin ve ejderhaların eşliğinde gerçeküstü kentlerde geçer. O sırada aklıma birdenbire parlak bir fikir geldi. Deli kıyafetine bürünmüş bir filozof olma ihtimali bulunan Aynalı Baba ile ciddi meseleler hakkında konuşmak istedim ve dedim ki, Sultanım, sen viranede gömülü bir hazinesin. Ben ise felsefeye susamış bir avariyim. Lütfen ilminizden istifade etmeme izin verin. Verin elinizi öpeyim. Filibeli Ahmet Hilmi, 1865 yılında Bulgaristan'ın Filibe şehrinde dünyaya geldi. Şeyh Bender Süleyman Bey'in oğludur. İlk öğrenimine Filibe'de başlayan Ahmet Hilmi, daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1890 senesinde Duyun-u Umumiye İdaresi'nde memuriyete başladı. Görevli olarak Beyrut'a gönderildiği sırada Jön Türklerin arasında yer aldığı için Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. Orada Çaylak adında bir gazete çıkardı. 1901 yılında tekrar İstanbul'a geldiyse de dönemin padişahı Sultan Abdülhamit tarafından Libya'ya sürüldü. Burada tasavvufla ilgilenmeye başladı ve Arusi tarikatına girdi. 1908'de meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine yeniden İstanbul'a geldi ve İttihat-ı İslam adında bir gazete çıkarmaya başladı. Fakat bu gazete kısa bir süre sonra kapatıldı. Bir süre İkdam ve Tasvir-i Efkar gazetelerinde yazılar yazdı. 1910 yılında Hikmet isminde bir gazete çıkardı. Fakat İttihat ve Terakki'ye cephe aldığı için bu gazetenin de ömrü uzun sürmedi. 40 kadar eser yazan Ahmet Hilmi 1913 yılında vefat etti ve Fatih Camii avlusuna gömüldü. Bu kitabı hakikat aşkıyla yanan, akılla kavranamayacak konuları merak eden insanların zevkle okuyacağı kanaatindeyim. Bu millet geçmişte bir sürü raciler yetiştirmiştir. Gelecekte de yetiştirmeye devam edecektir. Okuyucularımıza sunduğumuz bu hikayeler, bunların hikaye olup olmadığı iyi düşünülmelidir. Eğer beğenilirse kendimizi bahtiyar sayacağız. Zira bu kitaba rağbet edilmesi, insanların ciddi meselelerle ilgilendiğini göstermesi bakımından çok önemli. Böyle okurların bulunduğuna inanıyorum. Zira bu millet hassas bir kalbe sahiptir. Bunu birçok defa ispat etmiştir. Ahmet Hilmi. 1. Bölüm. Aynalı Baba ile konuşma. Nokta nokta nokta şehri, Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehirlerinden biridir. Ben uzun bir süre bu şehirde, şehrin ortasında bulunan bir mahallede oturdum. Hükümet konağı ile evim arasındaki yollarda dikkat çekici pek çok şey vardı. Köhne evler, her biri birer perişanlık ve yoksulluk yuvası olan bir sürü virane, yürünemeyecek halde sokaklar, pislikler içinde caddeler. Fakat hepsinden ilginç olan evime yakın eski bir mezarlıktı. Bu mezarlığın etrafı çok sağlam ve sanatkârane yapılmış duvarlarla çevriliydi. Duvarda 10'ar metre arayla yapılmış pencerelere takılmış olan tunç parmaklıklar gerçekten övgüye değerdi. Mezarlığın kapısı tahtadandı ve sonradan takılmıştı. Eski kapısının zamana karşı direnemediği anlaşılıyordu. Bu mezarlık sadece hatıra ve ölülerin gömüldüğü bir yer değil, aynı zamanda birçok değerli eserin bulunduğu bir hazineydi. Pencerelerden görüldüğü kadarıyla mezar taşlarında eski hattatlarımızın kalemlerinden çıkmış bir sürü yazı vardı. Bu yazıların şiir ve edebiyat bakımından da önem taşıdığına hükmetmek mümkündü. Mezar taşlarının tepesindeki kavuklar, külahlar, taçlar tarihi yönden incelenmeye değerdi. Uzun zamandan beri terk edilmiş olan bu mezarlık, esrarengiz bir güzelliğe sahipti. Adam boyunda otlar, sanki ölü kokusu yayan baldıranlar, baharla birlikte mezarlığı kaplıyordu. Şimdilerde şehrin ortasında kalmış olan bu mezarlığın vaktiyle şehrin kenarında olduğu kesindi. Sonraları şehrin büyümesiyle mezarlık ortada kalmıştı. Ben her gün bu mezarlığın önünden geçiyor, her geçişimde burayı ziyaret etmek istiyordum. Fakat bizim gibi değerli vakitlerinin bir kısmını geçim teminine, diğer kısmını zevk ve eğlenceye ayırmış olan gençlerin mezarlıklarla uğraşmaya hiç vakti olur mu? İşte ben de o zamanlar vaktini boş şeylerle uğraşarak geçiren bir gençtim. Söylediğim gibi bu mezarlığın önünden her gün geçtiğim halde duvarının düzgün ve sağlam oluşunu takdir etmek için yalnızca bir dakikamı feda edebilirdim. İlk durumumla son durumum arasındaki zıtlığı anlatabilmek için kendi hakkımda birkaç kelime sarf etmem gerekiyor. Dinine bağlı ve çok iyi bir annenin tam bir titizliği içinde geçen çocukluğum, bende sarsılmaz bir din duygusu ve yıkılmaz bir ahlak anlayışı oluşturmuştu. İyi bir öğrenim gördüm. Son derece zeki olduğumdan bilgi noktasında arkadaşlarımdan üstün durumdaydım. Pek çok genç gibi okuldan çıkar çıkmaz kitapları bir köşeye atmak yerine bilgimi arttırmaya çalışırdım. Az çok her konuda fikir sahibi olmuştum. Arkadaşlarım gibi dini ilimlerden yüz çevirmeyip zahiri ve batini konularda bilgi sahibi oldum. İşte bu bilgi yığınının altında bir gün kalbimin durumunu incelediğim zaman acayip bir karmaşa içinde olduğunu hayretle gördüm. Küfür ile iman, inkar ile ikrar, tasdik ile şüphe arasında bir durumdaydım. Kalbimle inkar ettiğimi aklımla, aklımla inkar ettiğimi kalbimle kabul ediyordum. Kısacası şüphe denilen ejderha tüm bedenimi sarmıştı. Bir fikri ne kadar sağlam temeller üzerine kurarsam kurayım, şüphe ejderhası bir dokunuşta onu yerle bir ediyordu. Bari tam bir inkarla sabit bir noktada kalabilseydim. Ama ne gezer? İnkar başka şey, şüphe başka şey. Şüphe ejderhası doğru olan her fikrin düşmanıydı. İkrar olsun, inkar olsun, kesin olan hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Hayattaki sahneleri fikrin dış aleme bir yansıması olarak kabul edersek, ne müthiş bir azapta, ne dayanılmaz bir ateşte kaldığım anlaşılır. Herkes için normal olan şeyler bana başka türlü görünüyordu. Bu yüzden aşkta da, parada da şanssızdım. İnsanlardan kaçan biri olmuştum. Bu dayanılmaz durumdayken birazcık rahatı sarhoş olup kendimden geçmekte buluyordum. Sürekli içki içmekten bedenim mahvolmak üzereydi. Bir gün bütün manevi gücümü kullanarak kendimi bu sersemlikten kurtardım. Şüphe ejderhasını öldürecek delilleri ele geçirmek ümidiyle araştırma ve inceleme yapmaya koyuldum. Yeniden batıni ilimlerle meşgul olan meşhur kimselere başvurmaya başladım. Aralarında çok erdemli insanlara rastladım. Ne çare ki onların sahip olduğu ilimler bence ilkel insanların uydurduğu efsanelerden başka bir şey değildi. İçine düştüğüm çıkmazdan kurtulmak için bütün delillerimi çürütecek, var olduğu iddia edilen gerçekleri bana apaçık gösterecek biri gerekliydi. Böyle birisine rastlamadım. Şehrinde batı ilimleriyle uğraşan iki cemiyet vardı. Bunlardan biri İspirit cemiyetiydi. Ruh çağırma ve buna benzer karışık kuruşuk işlerden tutun da, masa çevirmek gibi eğlencelere kadar her şeyle uğraşıyorlardı. İleri gelenleriyle görüştüm. Ruhun varlığına tam olarak inanıyorlardı. Fakat ileri sürdükleri deliller bence hayal gücünün bir oyunundan ibaretti. Sonra manyetizmle uğraşan bir cemiyetle dostluk kurdum. Lakin bunlar bana ne verebilirdi? Kocaman bir hiçten başka. İnsan dünya malına sahip oldukça bir takım gizli güçlere de sahip olmak ister. İşte o kadar. Bu güçlerin gizil olmasının bence hiçbir önemi yoktu. Ben bunların üstünde şeyler arıyordum. 4 sene devam eden bu ikinci çalışma döneminde de hiçbir şey kazanmamamın yanı sıra öğrendiğim her şey şüphe ejderhasına besin olduğu için bir kere daha tepetaklak oldum. Bu defa cehenneme düşmüştüm. Zavallı beynimin içi harp alanı gibiydi. Birbirine zıt fikir dalgaları hiç durmadan birbiriyle çarpışarak kafamı gürültüyle dolduruyordu. Zihni faaliyetim hayret edilecek bir durumdaydı. Teselliye sarhoş olup kendimden geçmede bu aradım. En uçarı ve çapkın kişilerin elebaşısı oldum. Alem yapmak beni kendimden geçiriyor ve bir bakıma mutlu ediyordu. İçiyor, içiyordum. Arkadaşlarımı uçarı ve çapkın olarak nitelememe bakıp da onların berbat insanlar olduklarını zannetmeyin. Bilakis onlar tahsilli, vicdanlı ve namuslu gençlerdi. Fakat eğlenceye düşkündüler ve zevk perisinin yolundaydılar. Bu da haleti ruhiyelerinin neticesiydi. Zira umursamazlık yolunu tutmuşlardı. Bunların bir kısmı üzerinde ihtisas yaptıkları ilimle meşgul olur, adına felsefe denilen varlık bilmecesiyle uğraşmazdı. Diğer kısmı ise dinle alakası olmayan, din ve felsefeye efsane artığı şeyler gözüyle bakan kimselerdi. Tuhaf ama ben bunlara özenirdim. Gerçekten çok tuhaf. Bir kısmı ise Ramazan kandillerini gördüğü zaman Müslüman olduğunu hatırlardı. Kandiller yandığı zaman ellerine tesbihi alıp cami cami dolaşır, hiçbir şey anlamamalarına rağmen Kur'an-ı Kerim ve vaaz dinlerlerdi. İkindi vakti uyanmak şartıyla oruç bile tutarlardı. Oruç tuttuğu halde namaz kılmaya gerek görmeyenleri de vardı. Uzun bir namaz olan teraviye hiçbiri yanaşmazdı. Ramazan bitti mi, bunların dini duygusu da elveda diyerek yoluna giderdi. Mevsimlik elbise giymeye benzeyen bu çeşit dindarlığa ben her zaman hayret ederdim. Güzel bir bahar günü arkadaşlardan birkaçı kırda alem yapma fikrini ortaya attı. Uzun bir müzakerenin sonunda güzelliğiyle meşhur bir kasabaya gitmeye ve orada 3 gün alem yapmaya karar verdik. Bu kasaba ile şehir merkezi arasında tren çalışıyordu. Şehrin civarları huzur vericidir. Hele trenin geçtiği yerler gerçekten insanı mest eder. Tabiatın görülmeye değer manzaraları arkadaşlarımı acayip neşelendirmişti. Oysa ben büyük bir hüzne düşmüştüm. Sürerlik ve kalıcılık olmadıktan sonra eşi ve benzeri bulunmayan bir güzellik ne işe yarar? Bu güzellikleri gören nadir insanlardan biri olmama rağmen, insan ebedi mi diye soruyordum kendime. Adına dünya dediğimiz bu durağı, derin bir üzüntüye kapılmadan seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Saf bir inancın çok güzel cevapladığı bu soruya akıl ve fen cevap veremiyordu. Tabiata bir kere daha baktım. Bu seferki bakışımda eşsiz güzellikler kayboldu. Işık söndü. Her taraf karanlığa boğuldu. Sanki hakikat olanca dehşetiyle görünüverdi gözüme o an. İnsanın gözlerini kamaştıran çimenlerin yeşil rengi yalnızca bir ışık oyunu. Mini mini kuşların cıvıltısı yalnızca bir hava titreşimi. Alemleri kaplayan bu ışık yalnızca her şeye nüfuz eden bir dalgalanma. Kısacası her şey bir zorunluluğun, bir kanunun eseri. O an karşımda sanki Buda Gotama belirdi. Hazin bir tebessümle ve sararmış çehresiyle bana hiç, hiç, hiç diyordu. Çok fazla derinlere daldığımı fark eden bir arkadaş yine neyin var dedi. Hiç dedim. Bu hiç yalnızca o andaki halimi açıklamak için söylenmişti. Ağzımdan çıkan bu hiç kelimesi aslında kainatı tarif ediyordu. Sessiz ve üzgün halimden rahatsız olan arkadaşlar bana çıkışmaya başladılar. Malumdur ki eğlenceye giden birinin cenaze alayındakilere özgü üzüntülü bir manzara sergilemesi çekilir bir şey değildir. Çünkü üzüntü sevinçten daha bulaşıcıdır. Arkadaşlardan biri ilacı unuttuk dedi ve külah biçimindeki kadehimi doldurdu. Bu kadeh 5 defa dolup boşaldıktan sonra keyfim yerine geldi. Dünyada benden daha neşeli biri yoktu artık. Yolculuğumuz büyük bir neşe içinde geçti. İkindi sularında kasabaya vardık. Bu kasaba gördüğüm yerler içinde en güzel olanıdır. Bu mini minnacık yerden o kadar hoşlanmışımdır ki imkanım olsa orada otururdum. Kasabadaki evler birbirinden hayli uzaktır ve her biri 3-5 dönüm büyüklüğündeki bahçelerin içindedir. Her evin bahçesinde bir sürü ark vardır. Hatta bazı sokaklarında kocaman arklar vardır. Bahçeler meyveli ağaçlarla doludur. Bu kasabada bir sürü gül yetişir. Pek çok bülbül vardır. Hasılı kasaba yeryüzünün cennetlerinden biridir. Kasabaya vardığımızda daha önceden birkaç kere misafiri olduğumuz bir zat tarafından karşılandık. O geceyi dostumuzun evinde geçirdik. Ertesi sabah Subaşı denilen yere gittik. Sayısız kaynaklardan çıkarak doğal bir havuzla birleştikten sonra sayısız kollara ayrılan suların şırıltısı güzel bir şarkı gibi kulakları okşuyordu. En güzel yeri seçmiştik. Yalnız o yerde bizden önce gelmiş 2 kişi vardı. Onları gördüğümüz zaman ağızlarımızdan çıkan sözler sanırım bu kişiler hakkında bir fikir verebilir. 2 serseri, 2 dilenci, 2 sarhoş, 2 derviş. Gerçekten pejmürde giyimli olan bu 2 adam sanırım bu sıfatların hepsini hak etmişti. Biz de oturduk. Pejmürdeler bize zerre kadar önem vermediler. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Sanki biz hayal türünden bir şeymişiz gibi Bu iki devletlinin bir bakışına bile hedef olamadık. Hatta arkadaşlardan birinin "Esselamu aleykümü" bile havaya gitti. Sonra arkadaşlardan her biri bir şeyle meşgul olmaya başladı. Kimi yemek pişirmekle, kimi meze hazırlamakla uğraşıyordu. Ben de hasırlının, içkinin başına geçerek beynimi uyuşturmaya karar verdim. Tesadüf bu ya, pejmürdelerin yanına düşmüştüm. Onlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de konuşulanlara kulak misafiri oluyordum. 50 yaşlarında olanı konuşuyor, daha genç olanı dinliyordu. Bunların konuştuklarını işitince ilk önce deli olduklarına hükmettim. Gerçekten deliydiler. Yalnız delilerin meczup denilen cinsinden. İşin garip tarafı, bu iki pejmürdenin konuştuğu konular beni öteden beri meşgul eden konulardı. Yaşlı deli, genç deliye şöyle diyordu. Bu alemde olan her şey benim sıfatımdır. Ben olmasaydım hiçbir şey olmazdı. Ben hepim ya da hiçim. Ben hiçim ya da hepim. Zaten hiç ve hep aynıdır, tek şeydir. Fakat cahil insanlar aynı şeyi iki farklı isimle anıyorlar. Konuşmanın gerisini varın siz tahmin edin. Hayret içinde kaldım. İstemeden söze karıştım. Çok tuhaf. Varla yok eşit olur mu? Mesela ben şimdi varım. Fakat yarın yok olacağım. Bu iki durum arasında fark yok mu? Deli başını çevirdi ve kahkahayı patlattı. Vay, sen varsın ha. Acaba var mısın dedi. Bu soruyu kendime pek çok defa sormuştum. Bu soru sığ bir bakış açısıyla ele alındığında anlamsız ve dalga geçilmeyi hak etmiş bir soru olarak görünebilir. Fakat böyle değildir. Eğer var isem niçin yok olacağım? Yok olmayacaksam ruhum ebediyen mi kalacak? İşte şüphe ejderhasının şaha kalktığı kısım. Denklemin bu son kısmıydı. Ruhum ebedi kalacak mı? Ruh nedir? Bizzat kendisi hissetme kabiliyetine sahip midir? Hüviyetini bilebilir mi? Eğer ruh diye bir şey varsa bedenden ayrıldığında nasıl bir durumda bulunacak? İşte cevapsız bir sürü soru. Deli ilave etti. Yalnızca ben varım. Çünkü hiçim ve yokum. Varlığı mutlaktır. Yokluk bağımlı olan için vardır. Mutlak varlıktır, vardır. Bunları söyledikten sonra deli sustu. Sorduğum hiçbir soruya cevap alamadım. Sonunda sorularımdan bıktı. Arkadaşına, haydi gidelim, bu hayvan bizi zevkimizden alıkoydu dedi. Kalkıp gittiler. Ne acayip bir durum. Çok iyi öğrenim gördüğünü iddia eden bir insana, pejmürde bir deli hayvan diyordu. Bu kasabada 3 gün kaldık. Bu 3 günü arkadaşların şikayet ve ısrarlarına rağmen hiç konuşmadan ve kendimden geçmiş bir halde geçirdim. Trene bindiğimiz zaman arkadaşlardan biri bana bir şeyler söylüyordu. Ben ise onun sözlerini hiç önemsemeyerek kendimle söyleşiyordum. Bir ara ona elimde olmayarak "Acaba ben var mıyım?" dedim. Kahkahayı bastı. "Rakı yetiştirin. Raci çıldırmak üzere," dedi. Oradan döndükten 2 gün sonra kahveye gitmek üzere yola çıktım. Mezarlığın önünden geçiyordum. Her zamankinin aksine kapısı açıktı. Bu fırsattan yararlanmak için içimde büyük bir istek duydum ve mezarlığa girdim. Birkaç yüz yaşındaki kocaman ağaçların gölgesinde yürümeye ve terk edilmiş kabirlerde biten, ölü kokusu yayan iri iri otları çiğnemeye başladım. Mezarlığın ortasında dairevi bir şekilde dikilmiş bir takım ağaçlar dikkatimi çekti. Biraz oturmak için o yöne doğru yürüdüm. Bu ağaçlar büyük bir aileye ayrılmış mezarların çevresinde bulunuyordu. O sırada ağacın birine dayandırılmış, yarısı hasırdan, yarısı tahta parçalarından yapılmış bir kulübe gözüme ilişti. Kimse yok zannettim. Tam kapısını açacağım sırada içinden eski püskü şeyler giymiş biri çıktı. 50 yaşlarında olan bu adamın başında yeşil bir takke vardı. Bu takke 40-50 kadar ayna parçası yapıştırılarak süslenmişti. Birçok kumaş parçası yapıştırılmış, gökkuşağını andıran yırtık cübbesinde de ayna ve teneke parçaları bulunuyordu. Öyle bir durumdaydı ki bu adamı görüp de gülmemek mümkün değildi. Fakat üzerime çevirdiği bakışında öyle hoş bir yumuşaklık ve alçak gönüllülük, çehresinde öyle hazin bir donukluk vardı ki haline gülmediğim gibi ona doğru bir adım bile attım. Kıyafetiyle tam bir tezat teşkil eden bir ciddiyetle, yavaş ve hoş bir sesle, "Hoş geldiniz Nurum, buyurun," dedi. Sonra da kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere serdi. Oturdum. Kulübeye yaslandım. Önümüzde 15 tane kadar kalın taşlı ve sülüs yazıyla yazılı mezar vardı. Sağ ve sol tarafımızda sık dikilmiş ağaçlar bulunuyordu. Kulübenin sahibi bir kez daha içeri girdi ve mangal görevi gören bir çömlek getirdi. Bir kere daha içeri girdi. Eski bir kahve kutusu, bir cezve, iki fincan, bir ibrik, bir tütün tabakası, birkaç teneke kutu çıkardı. Kuru ot ve çöplerle yaktığı ateşi cezveye sürdü. "Tekrar hoş geldiniz Nurum. Nasılsınız, iyi misiniz?" dedi. "Elhamdülillah," dedim. Bu adamın ciddiyeti ile kıyafeti arasındaki zıtlık beni şaşırtmıştı. Tekrar söze başlayarak, "İsminiz nedir?" diye sordu. "Ahmet Raci." Gülerek, "Ahmet Raci mi?" dedi. "İnsanların ismini el koymuşsun Nurum. İnsanoğlu fazlaca aciz, zayıf ve muhtaç olduğu için hayatını rica ile devam ettirir. Raci demek, insan demektir." Bu oturaklı sözler üzerine şaşkınlığım bir kat daha arttı. Bu sefer ben sordum. "Peki sizin isminiz nedir?" "Benim bir sürü ismim vardır. Her yerde farklı bir isim ve sıfatla anılırım. Üzerimdeki aynalardan dolayı burada bana Aynalı Baba diyorlar. Ama sen istersen Adem Baba de." Bir müddet düşündükten sonra içimde oluşan arzuyu yenemeyerek dedim ki, "Azizim, kamil insanlardan olduğunuz meydanda, fakat kemalinizi bu garip kıyafet altına gizlemenizin sebebini anlayamıyorum." Kahveyi pişirip fincanımı doldurduktan sonra, "Halbuki bu çok basit," dedi. "Herkes süse meraklıdır. Herkes bir ton para harcayarak çeşit çeşit elbiseler yaptırır. Ben de böyle bir elbiseden hoşlanıyorum." Bu cevap hem akla yatkındı hem değildi. Biraz düşündükten sonra bunun makul bir şey olmadığı kanaatine vardım. Fikrimi kendisine söyledim. O da cevap verdi. "Demek söylediğimi doğru bulmuyorsun. Oysa senin söylediğin doğru değildir. 50 yaşında bir adamın 15-20 kuruşa satın alıp boynuna taktığı, adına boyun bağı dediği bir yuları akla uygun gördüğünüz halde, külahıma taktığım ayna parçalarını niçin akla uygun bulmuyorsunuz? Her ikisinin de insanların patavatsızlığına ve deliliğine delalet ettiğini kabul ettiğimiz takdirde benim yaptığım delilik hem daha parlak hem de daha akla yatkındır." O sırada aklıma birdenbire parlak bir fikir geldi. Deli kıyafetine bürünmüş bir filozof olma ihtimali bulunan Aynalı Baba ile ciddi meseleler hakkında konuşmak istedim. Ve dedim ki, "Sultanım, sen viranede gömülü bir hazinesin. Ben ise felsefeye susamış bir avareyim. Lütfen ilminizden istifade etmeme izin verin. Verin elinizi öpeyim." Büyük bir şaşkınlıkla, "El öpmek niçin?" dedi. "İstersen konuşalım. Fakat konuşmaktan ne çıkar ki? Kim bilir şimdiye kadar kaç merkep yükü kitap okudun? Fakat bunlardan ne anladın? Hiç, değil mi? İnsanlar neyi bilirler? Zevk ve benceliklerinin arzuladığı sanatsal bir takım şeyleri. Fakat hak ve hakikat hususunda ne bilirler? Hiç. Akıl yoluyla hakkı bulmak mümkündür. Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım? Harfleri bir araya getirerek hikmet bilinebilir mi?" O anda kendimi tuhaf bir halde hissediyordum. Koskoca bir medeniyetin, 7.000 yıllık insanlığın çalışması neticesinde ortaya çıkan bilgiyi önemsemeyen, Bu garip kıyafetli delinin sözlerindeki büyüklük, bende büyük bir küçüklük hissi uyandırdı. Çok alçalmış, çok küçülmüştüm. Ağzımı açmaya gücüm yetmedi. Bu halde gözlerimi yardım dilercesine kendisine diktim. Gülümseyerek dedi ki, "Bu yorucu faraziyeleri bırakalım da biraz kendimizden geçelim, olmaz mı?" Aynalı Baba ile beraber birer kahve daha içtik. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.